Ayrım 32, sayfa 600. MİT'le ilgili genel bir değerlendirmenin yeri geldi. 35. 1965'te Adalet Partisi'nin tek başına iktidara gelmesinden sonraki bir yıl. Genel Başkan ve Başbakan Süleyman Demirel bir söyleşimizde Suat Hayri Ürgüplü'nün başbakanlığında kurulmasına ön ayak olduğu, ancak milletvekili olmadığı için hükümette başbakan yardımcısı görevini üstlendiği günlerden kalan bir anısını gülerek anlatmıştı. Kırklı yaşlara henüz giren çiçeği burnunda bir siyaset adamı, Başbakan Ürgüplü'nün biraz da devlet çarkının işleyişine tanık olsun, kimi özelliklerini başbakan olmadan önce öğrensin diye önemli kimi kurumlarla görüşmeyi ve ilişkiyi yardımcısına bıraktığı günler. Demirel Başbakan adına o zamanki adıyla Milli Emniyet Şefi Ziya Selışık'ı da kabul ediyor. Bir iki derken baktım Selışık sık sık iyi sıhhatte olsunlarda bir şey yok diyor. Ben Devlet Su İşleri Genel Müdürü'yken devleti öğrenmiştim, bilirdim. Ama bu iyi sıhhatte olsunlar neyin nesiydi bir türlü kestiremiyordum. Selışık'a sormaya da utanıyordum. Fakat bir gün baktım olacak gibi değil, merakımı tatmin etmenin tek yolu var. Selışık'a iyi sıhhatte olsunların ne demek olduğunu sormak. Sordum. Selışık tek kelimeyle yanıt verdi. Askerler. İyi sıhhatte olsunlar kod adıyla askerler daha sonraları anılıp anılmadığımı bilmiyorum. Ama ben Demirel'den yeni bir şey öğrenmiştim. 1965 ile 2002 arasında MİT büyük bir evrim geçirdi. İlk ve önemli değişim MİT'in medyaya ve bu kanaldan kamuoyuna yaklaşımı ile ilgili. Büyük ölçüde tabii görevinin el verdiği ölçüde şeffaflaştı. Geçmiş yıllarda MİT merkezine gitmek, MİT ileri gelenleriyle konuşmak ya da bir konu etrafında soru sormak, yanıt almak olanaksızdı. Son müsteşar Şenkal Atasagun'un katlaplaşmış ve gereksiz gizliliği yine görevin el verdiği ölçüde kaldırdı. Daha önceki müsteşarlardan Kor General Fuat Doğu'nun MİT'i, başta teknik açıdan, batılı standartlara uygun bir örgüte dönüştürme, hatta dışa açma çabaları, MİT'e aldığı Atasagun zamanında önemli ölçüde gelişti, gerçekleşti. 1970'ten önce Başbakan Demirel bana Fuat Doğu Paşa'nın Amerika'dan tedarik ettiği çağdaş iletişim araçlarıyla MİT'i donatmayı öngören çabalarından övgüyle söz etmişti. Atasagun MİT'teki gelişmeleri daha sonraki zamanda MİT medya ilişkilerini anlamak, sorulan soruları kaynak verilmeden yazılmak koşuluyla yanıtlamak amacıyla gazetelerin yazarları ve yöneticileriyle yemekli toplantılar düzenledi. Sıra Cumhuriyet'e geldi. Müsteşar Atasagun'u dinledik. MİT'i dışarıya açmayı çok düşündüklerini söylüyordu. Orgeneral Koman Paşa'nın müsteşarlığı döneminde gazetecileri toplu halde çağırmak yolu denendi. Başarılı olmadı. Daha sonra Büyükelçilik'ten gelen Sönmez Köksal'ın müsteşarlığı sırasında gazetelerin yöneticileriyle muhabirleri çağrıldı. Bu defaki toplantılarda anlatım vardı. Soru sormak olanaksızdı. Bu da istenen sonucu vermedi. Sonunda bu ilişkilerin yüz yüze yapılması kararlaştırıldı. Biz 5. gazeteci grubuyduk. Müsteşar ve ekibi anlatacak, gazeteciler istedikleri soruyu soracaklar. Gazeteciler MİT'in söylediklerini, verdiği bilgileri benimseyecek olurlarsa kendi düşünceleri olarak tabii ki yazabileceklerdi. Amaç MİT'in kamuoyundaki korkulan, çekinilen, gizemli işler yapan, hatta batılı deyimiyle kirli işlere bulaşan imajını değiştirmekti. Atasagun'a göre galiba bu sonuç yavaş yavaş elde ediliyordu. 36. Örneğin devlet ve görev kapısı olarak MİT 7. veya 8. tercih olmaktan çıkmıştı. 3. sıraya yükselmişti. MİT göreve aldıklarına iyi para veriyordu. Yeni başlayan biri 3-4 yıl önceki rakama göre 300 milyonun üzerinde maaş alıyordu. Atasagun sadece basın aracılığıyla MİT'i aranılır, görev alınabilir bir kurum yapmaya çalışmadı. O günlere değin olması olanaksız kimi girişimleri gerçekleştirdi. Örneğin SİA Amerika'da gazete ilanları vererek eleman arıyordu. MİT aynı yolu kullandı. Bir başka yenilik MİT internet sitesi kurdu ve buradan özellikle dil bilen üniversite mezunu yetenekli gençlere çağrıda bulundu. Bir kezinde yenilenmesi nedeniyle internet sitesindeki sunuş bölümünü değiştirdi. Atatürk'ün emriyle MİT'in 75 yıl önce kurulduğunu anımsatan Atasagun, her devlet için istihbarat oluşturmanın kaçınılmaz olduğunu belirttikten sonra şunları yazdı. İlk internet sayfamızda ülkemizin son derece enerjik, bilinçli gençlerine istihbarat mesleğini tanıtmaya çalışmıştık. Kurumumuza üniversitelerden mezun, iyi seviyede lisan bilen ve bu mesleğin zorluklarını aşabilecek yeteneklere sahip gençlerin müracaatında büyük artış olmuştur. Daha önceki yıllarda MİT Genelkurmay emrinde bir kuruluştu. Bu durum doğaldı. Zira genel olarak bir general MİT müsteşarlığına atanıyordu. Örgütteki personelin büyük bölümü askerdi. Asker bir müsteşarla genelde asker personelden oluşan bir örgütün genelkurmay doğrultusunda olmaması olanaksızdı. MİT'in sivilleştirilmesindeki zorunluluk uzunca bir süre tartışıldı. Basından siyasetçi kadrolara değin geniş bir çember sivilleşmenin yanında yer aldı. Bu gereksinim özellikle Başbakan Turgut Özal döneminde doruk noktasındaydı. Daha sonraki yıllar Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanı döneminde Demirel'in de aynı kanıya, hatta yargıya katılmadığı söylenemez. Zira Demirel bu kitabın kimi sayfalarında görüldüğü gibi MİT'in sivil başbakandan çok askerlere hizmet vermesinden, örneğin 12 Mart ve 12 Eylül darbelerini bildirmemesinden şiddetle şikayetçiydi. Hoş 12 Mart'ta MİT müsteşarı olan Fuat Doğu'nun da işaret ettiği gibi bir başbakana darbenin gelmekte olduğunu MİT'in bildirmesine gerek yoktu. Sokağa, basına, devletin önemli kurumlarından kaynaklanan güncel söylenti ve söylemlere, teröre yeterli önlem alınamamasından kaynaklanan halkın yakınmalarına, hatta 12 Mart ve 12 Eylül öncesi politikacıların genelkurmay başkanlarına, askere, çağrılarına, hatta örneğin 12 Eylül'den önce Başbakan Demirel'e yakın politikacılar aracılığıyla Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in ilettiği geliyoruz'u duyumsatan mesajlara şöyle bir bakmak veya anımsamak darbelerin zaten gelmekte olduğunu algılamaya yeterliydi. Bu bölümde önceki bölümlerde görülen eski MAH, Milli Amale Hizmet ile ilgili bir anıyı yineleyebiliriz. 14 Mayıs 1950'deki hür seçimlerde CHP'nin iktidarı DP'ye teslim etmesinden önceki yıllardı. Başbakan Şemsettin Günaltay'dı. O tarihlerde bugünkü gibi görkemli kalabalık bürolar yoktu. Vatanın Ankara muhabiri Sabahattin Sönmez'in çömeziydim. Bir haber patladı. DP milletvekillerinden Reşat Aydınlı başbakana darbe ihbarına bulunmuş ve yargıya teslim edilmişti. Sönmez ağabey mahkemeyi izlememi istedi. Reşat Bey tabii duruşmada hazır bulunuyor. Savcı ihbarı kanıtlayacak kocaman bir ses alma aracını mahkeme başkanının önünde masaya yerleştirdi. Düğmelere basıldı. Boğuk bir ses duyuluyor ama Başbakan Günaltay'ın duyulan net sesine karşın ne çare, muhbirin ne dediği anlaşılmıyordu. Reşat Aydınlı aracın üstüne eğilmiş, sağ eliyle sağ kulağını araca doğrultmuş, dinlemeye çalışıyordu. Sonradan mahkemede açıklandı. Başbakan DP'nin bir darbe yapacağı ihbarını alınca Reşat Bey'i makamına çağırmış. O zamanki örgüt masanın önüne çiçekler arasına mikrofon yerleştirmiş. Ne var ki muhbirin söyledikleri ilkel düzenlemeyle kaydedilmemiş. Bir yığın boğuk ses, anlaşılmaz sözcükler. Bugün genç muhabirlerin elinde evinde ses alma gereçlerini düşünürseniz, gizli servislerin nereden nereye geldiğini kolaylıkla anlayabilirsiniz. 37. MİT'in 75. yıl döneminde internet sayfasında ilk kez yayımladığı bilgilere göre örgüt personeli içinde subayların oranı %2.3 gibi düşük bir düzeye inmişti. Bugün 1-2 personel hariç MİT tamamen sivilleşti. MİT personelinin eğitim düzeyi yükselmişti. Yüksek öğrenim %64.4, lise %27.8, ilk öğrenim %5.5 ve askeri okul yüzdesi örgütün 75. yılında %2.3. Örgütte çalışan kadınların oranı %19.4. MİT sitesinin bütçeyle ilgili bölümünde 1998-2002 MİT bütçesi tablo halinde verildi. Tabloya göre Başbakanlığın tasarruf tedbirleri genelgesi uyarınca 2000 yılı bütçesinden toplam 20 trilyon lira tasarruf sağlandı. 2001'de toplam 11 trilyon 302 milyar lira tasarruf edildi. 2001'de hiçbir taşıt alınmadı, makine ve teçhizat alımları %52, yapı ve tesisat onarımları %27 oranında azaltıldı. Personel sayısı emniyet teşkilatının 40'ta biri. Polis örgütü 170 bin, 2002'lerde belki de daha fazla. Ne var ki MİT sayı vermiyor. Vermiyor ama mensuplarının 15-20 kişiden oluşan kendi haber ağı olduğunu kabul ediyor. 38. Atasagun'un 22 Mart 2002'de MİT'i ziyarete giden TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Telekulak Komisyonu üyelerine verdiği bilgilerde ilginç bölümler yer aldı. Müsteşar Şenkal Atasagun MİT'i meclisin denetlemesini istedi. Milletvekillerini bizzat bilgilendiren Atasagun, örgütün şeffaflaşma yönündeki eğilimlerini şu açıklamayla ortaya koydu. Demokratik Batı ülkelerinde, örneğin ABD'de CIA, Kongre'nin, istihbarat birimleri parlamentonun denetimi altındadır. Biz de şeffaflaşıyoruz, bu anlamda meclis denetimine açık ve hazırız. Meclis bizi denetleyebilir. Milletvekilleri ile MİT'in içinden seçilen kişilerin oluşturabileceği bir denetleyici kurul MİT'i denetleyebilir. Senede bir ya da iki kez yapılan çalışmalar, operasyonlar dahil bu kurul denetim görevini yapabilir. Ama milletvekilleri mutlaka devlet işleyişini iyi bilenler arasından seçilmeli. Atasagun yayımlandığının ertesi günü haberi doğruladı. Tabii kimi noktalara dikkat çekerek gelişmiş batılı ülkelerde görüldüğü şekilde hukuki altyapıların oluşturulması ve çeşitli istismarları önleyebilecek denetim mekanizmalarının kurulabilmesi halinde. MİT meclis denetimine açık olmaktan memnuniyet duyacaktı. MİT müsteşarlığına atanmanın kendine özgü bir yöntemi var. Adaylar saptanıyor, MGK'dan geçiyor ve ancak ondan sonra yasal gereken işlemler başlatılıyor. Bu bir hükümetin herhangi bir bakanlığa müsteşar atamasına benzemeyen bir işlem. 39. MİT rakamlarına göre istihbaratın %85'i medya, istatistikler, resmi açıklamalar, ders kitapları ve akademik makaleler gibi açık kaynaklardan. %5'i elektronik istihbarat denen uydu da dahil çeşitli dinleme ve yöntemlerinden ve ancak %10'u halk deyimiyle casusluktan yani kapalı kaynaklardan elde ediliyor. MİT'in tarihine kısaca göz atalım. Osmanlı İmparatorluğu dış istihbaratta casusları, iç istihbaratında da muhbirleri çok sık kullanırdı. Ancak gelen bilgiler istihbaratın klasik 4 aşaması olan sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve yayınlama gibi işlemlerden geçmiyor ve doğrudan padişah ya da sadrazama veriliyordu. Bilinen anlamda ilk Türk İstihbarat Örgütü'nü 5 Ağustos 1914'te İttihat ve Terakki Fırkası yani partisi önderlerinden Enver Paşa Teşkilat-ı Mahsusa yani özel örgüt adıyla kurdu. Bu örgüt Mondros Mütarekesi ile 30 Ekim 1918'de dağıtıldı. TBMM hükümeti 3 Mayıs 1921'de Müdafaa-i Milliye adıyla ilk merkez istihbarat örgütünü kurdu. MİM-MİM grubu denen örgütün çalışması 5 Ekim 1923'te İstanbul'un kurultuluşuyla sona erdi. Atatürk'ün kararı ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın 6 Ocak 1927'deki emriyle kurulan Milli Amale Hizmet, MAH, bugünkü MİT'in kökenini oluşturuyor. MAH harfleri, adı 22 Temmuz 1965'te Milli İstihbarat Teşkilatı olarak değiştirilen ve 1 Ocak 1984'te yeni bir yasaya kavuşan MİT'in gayri resmi ambleminde ve MİT binalarının girişlerinde bugün de yerini koruyor. MİT yasa gereği elde ettiği bilgileri Cumhurbaşkanına, Başbakan'a, Genelkurmay Başkanı'na, MGK Genel Sekreterine vermekle yükümlü. Örgüt, internet sitesindeki bilgilere göre devletin milli güvenlik siyaseti ile ilgili planların hazırlanmasında ve yürütülmesinde adı geçen 4 önemli devlet katının istek ve ihtiyaçlarını karşılıyor. Aynı sitedeki anlatımlara göre telefon dinleme, yargı kararı ve yasa ile sınırlandırılmış özel durumlarda başvurulan bir uygulama. Hangi hallerde? TC'nin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına ve güvenliğine, anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen faaliyetlerde bulunma. Ya da yabancı ülkelerin istihbarat kuruluşlarının ağına düşme hallerinde. MİT telefon dinliyor. Atasagun, MİT'in dünyanın sayılı örgütlerinden biri olduğuna inanıyor. Son yıllarda örneğin Öcalan'ın derdest edilmesinden önce ve o sırada Yunan gizli servisiyle işbirliğini sağlayan anlaşma, CIA ile yıllanmış işbirliği ve Rus istihbarat servisiyle 1955'teki anlaşma, Mossad ile Akdeniz ülkelerinin aralarındaki ilişkileri düzenleyen ortak anlayışa katkı ve son olarak MİT'in Orta Asya Türk Cumhuriyetleri gizli servisleriyle karşılıklı yardımlaşma ve işbirliğine ön ayak olan çalışmalar, örgütün gücünü kanıtlayan örnekler. Tabii gizli servisler için unutulmayacak ve sürekli geçerliliğini koruyan kural MİT için de geçerli. Başka örgütlerden gelen bilgilere sürekli kuşkuyla bakmak. Daha kalın çizgileriyle söylemek gerekirse elini vermek, ne ki kolunu kaptırmamak. CIA ile Rus SVR gizli örgütüyle ilişkilere genel olarak daha önce değindik. Yunanistan gizli servisi EYP'nin Öcalan'ın yakalanmasından sonra başkanlığına gelen Pavlos Apostolidis, Vima Magazino adlı Yunan dergisine verdiği demeçte, Türkiye ile imzaladığımız terör ve örgütlü suçla mücadele anlaşması çerçevesinde MİT'le işbirliğine hazırlanıyoruz diyordu. Ancak Türk-Yunan ilişkilerinin sorunlu olduğuna değinirken bir ek yapıyordu. Birbirimizin niyetlerini öğrenmek ve istihbarat toplamak için EYP de MİT'le çalışmalar yapıyor. Bu sözler bir başka genel kuralı anımsatıyor. Devletler arasında dostluklar kurulabilir ama istihbarat servisleri arasında asla. Bir örnek, Milliyet'in Washington muhabiri Yasemin Çongar sağlam haber kaynakları olan bir gazeteci. Ağustos 2001'de yayımlanan yazısında CIA'nın kimi marifetlerine değindi. Amerikan basınında Türkiye ile ilgili kitaplarda dost aramamak gerektiğini, örneğin Amerikan gazetelerinin Türkiye'ye gönderdikleri muhabirlerde aranan ilk özelliğin Türk dostu olmamaları olduğunu belirttikten sonra şunları yazdı. Dikkatli bakarsanız Türk düşmanı yayınlar arasında Amerikan devletinin parmağını görebilirsiniz. Şaşırmayın, ABD aslında dostumuzdur, bölünüp parçalanmamızı istemez. Ancak Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, Amerikan devleti içinde başına buyruk hareket etmesiyle ünlüdür. Ve emin olun ki Türkiye konusunda ABD'de yapılmış her eleştirinin ucu CIA'ya uzanır. 16 Eylül 1998, 40. Güney Suriye sınırımızdaki askeri birliklerimizi denetime giden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş, bütün ülkeyi ve dalga dalga bütün dünyayı sarsacak nitelikte önemli bir açıklama yaptı. Orgeneral Ateş'in sözlerini açıklama denemezdi. Genelkurmay Başkanlığı'nın tabii bütün komuta heyetinin ortak kararını Suriye hükümetine, güney komşumuzdaki tek egemen insan Hafız Esad'a bildiriyordu. Şam yıllardır Türkiye'yi Abdullah Öcalan konusunda kelimenin tam anlamıyla oyalamıştı. Başbakan Demirel Şam'a gitmiş, Öcalan'ın Şam'daki konut adresini, telefon numaralarını bir dosya içinde Hafız Esad'la başbakanına vermiş, İçişleri Bakanlığı sırasında İsmet Sezgin de aynı adresli girişimde bulunmuş. Türkiye her girişimine Şam'dan Öcalan'ın Suriye'de bulunmadığı yanıtını almıştı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ateş bir çeşit ultimatum niteliğindeki konuşmasında şunları söyledi. Bütün iyi niyet ve gayretlerimize rağmen bazı komşularımız, özellikle ismini açıkça söylüyorum, Suriye gibi komşularımız iyi niyet ve gayretlerimizi yanlış tefsir ediyorlar. APO denen eşkıyayı destekleyerek Türkiye'yi terör belasına bulaştırdılar. Türkiye iyi ilişkiler konusunda gerekli çabayı gösterdi. Eğer gerekli tedbirleri almazlarsa biz Türk milleti olarak her türlü tedbiri almak zorunda kalacağız. Artık sabrımız kalmadı. Türk istihbarat birimleri Öcalan'ın Şam'da Beka Vadisi'nde üstelik hayli görkemli bir yaşam sürdürdüğünü, PKK'nın kanlı eylemlerini Şam'dan yönettiğini biliyordu. Tuncay Özkan'ın Operasyon adlı kitabında yazdığına göre, Şam'ın tutumu karşısında Öcalan'a yönelik aktif operasyonel çalışmalara 1993 ortalarında başlandı. 1994 Nisan ayına kadar çeşitli ülkelerden taşeronlar kiralandı. Türkiye'nin taşeronlara başvurması dış bir ülkede operasyon yapmanın zorluğundan mı, yoksa dış alemde böyle bir operasyonun iyi karşılanmayacak kaygısından mı kaynaklanıyordu, doğrusu karar vermek zor. Ama büyükçe ücretler karşılığında kullanılan taşeronlardan sonuç alınamadı. Öcalan kanlı eylemlerini sürdürüyordu. 1994 sonlarına doğru operasyonlarda ağırlık olarak MİT elemanları kullanılmaya başlandı. 1993 yılındaki bir MGK toplantısında MİT pasifize olmakla suçlanınca, acaba devleti yönetenler eylem emri verseler de MİT pasif kalır mıydı? Örgüt Öcalan konusunda harekete geçti. MİT Öcalan'ı adım adım izlemeye aldı. Nereye gitse harita üzerinde saptıyordu. 41. Cumhurbaşkanı Demirel'in baş danışmanı olduğum günlerden bir gece, köşkte yabancı bir konuk onuruna verilen bir akşam yemeğinden önce ayaküstü söyleşilere olanak tanıyan küçük kokteyl sırasında Başbakan Tansu Çiller yanıma geldi. Şundan bundan söz ettik, konuşma döndü dolaştı, olası bir genel seçime geldi. Çiller elbette özellikle Demirel gibi karizmatik bir liderden sonra ilk genel seçimi kazanmayı istiyordu. Çiller'e birden "seçimi kazanmak istiyor musunuz?" diye sordum. Abes bir soruydu ama arkası gelecekti. Çiller yüzüme donuk bakışlarla baktı. "Abdullah Öcalan'ı derdest edip Türkiye'ye getirin, seçimi alın," dedim. Çiller hayret mi, şaşkınlık mı kestiremediğim bir davranış gösterdi ve yanıt vermeksizin yanımdan hızla uzaklaştı. Belki de Çiller, Çankaya'da yaşayan, Demirel'e baş danışmanlık yapan benim bir şeyler bildiğim sanısına ya da alay ettiğim gibi bir kuşkuya kapılmıştı. Oysa hiçbir şey bilmiyordum. Öcalan'ı iç siyasette bir koz olarak kullanmayı kafasına koyan Çiller'in, Tuncay Özkan'ın yazdığına göre dönemin MİT müsteşarı Sönmez Köksal'a her fırsatta "bana Öcalan'ın kellesini getirin" diye bağırdığını nereden bilebilirdim? 42. Sönmez Köksal'ın Başbakan Çiller'le arası iyi değildi. MİT müsteşarı Cumhurbaşkanı Demirel'e şikayet demeyelim ama başbakanın kimi davranışlarından yakınıyor, kendisini kabul etmediğini, gereken kağıtları başbakanlığa bıraktığını ve hatta devletin gizli yazımlarını eşi Özer Çiller'in okuduğunu yana yakıla anlatıyordu. MİT Çiller'e erişemeyince Özer Çiller kanalını kullandı. Birkaç kez Atatürk'ün Gazi Çiftliği'ndeki Marmara Köşkü'nde MİT'in karargah olarak kullandığı binada yemek yendi. Tabii bu yemekler bir çeşit iş yemeğiydi. MİT'in üst düzey yöneticileri katılıyor ve Özer Çiller'e geniş bilgi veriliyordu. Acayip bir uygulamaydı ve MİT Özer Çiller görüşmelerinde devletin özel ve önemli bilgilerinin hiçbir sorumluluğu ve resmi görevi olmayan birisine verilmesini Demirel uygun bulmuyordu. Amaç MİT'le Çiller arasında yakınlaşmayı sağlamakmış. Devlet ciddiyetine yakışmayan bir yöntem. Oysa Çiller MİT'le değil Emniyet Genel Müdürlüğü'ne getirdiği Mehmet Ağar'la iş görmeyi istiyordu. İstihbarat işlerini Öcalan'dan ufacık bilgisi olmayan emniyet örgütüyle götürmeye özen gösteriyordu. Özer Çiller olayı MİT içinde çetin tartışmalara yol açtı. Sönmez Göksal'ın hiçbir resmi sıfatı olmayan Özer Çiller'e en gizli bilgileri vermesine daha sonraki müsteşar Şenkal Atasagun karşı çıktı. 1995 yılı başlarında MİT bünyesinde Genelkurmay'la Emniyet Genel Müdürlüğü'nün katılımıyla müşterek faaliyet grubu kuruldu. Özkan kitabında nedense siyasilerin üzerinde durmadığı, mecliste araştırma soruşturma komisyonu kurulmasına ön ayak olunmayan çok önemli bir duruma parmak basıyor. Öcalan'ın yakalanabilmesi veya öldürülmesi amacıyla örtülü ödenekten pek çok uyuşturucu kaçakçısı ve mafyacıya paraların çıkarıldığı, İsrail'e Öcalan'la ilgili alınan bilgiler karşılığında milyonlarca doların ödendiği, bu paraların büyük kısmının ortadan kaybolduğu sonradan ortaya çıktı. Çiller'in siyasal manevralarında vurucu bir silah olarak kullanmak istediği Öcalan'la ilgili bu karmaşık dönemde ilgili ilgisiz kişilere örtülü ödenekten dağıtılan paranın miktarı 50 milyon dolar. MİT tamamen devre dışıydı. Sönmez Köksal durumu haftalık muhtat görüşmelerinde Çankaya'ya anlatıyor fakat köşk müsteşara sabırlı olmasını salık veriyordu. Tunca'ya göre müsteşar Özer Çiller'e yaklaşıyordu. 43. Seçim geldi, Çiller iktidarının üzerinden geçti. MİT rahatladı. Yeni Başbakan Mesut Yılmaz, MİT'e Öcalan'la ilgili operasyonlar yapma iznini verdi. Bir dizi briefing, Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a ve Genelkurmay Başkanı'na. Artık kızgınlıklara, duygulara, çatışmalara yer yoktu. Gayri resmi kişilerin söz sahibi olduğu dönem sona ermiş, devletin ağırbaşlılığına ve ciddiyetine yaraşır yeni ve verimli bir dönem gelmişti. Ne var ki verimli dönemin meyveleri tat verici olmaktan çok uzak kalacaktı. Devletin tepe noktaları Öcalan'a karşı Öcalan'ı imha edeceğini bekledikleri operasyonları ve sonucu özenle ve merakla izliyordu. İlk operasyonun kod adı Mercedes'ti. Öcalan'la ilgili bilgiler derlendi. Yaşama biçimi nerede ne zaman olduğu saptandı. PKK şefinin sık sık kaldığı mekan Şam'ın güneyinde Basatin semtindeki bir çiftlik eviydi. Kırsal alanda uzun telefon konuşmalarını Şeba köyündeki Mahzun Korkmaz Akademisi'nden yapıyordu. Mayıs ayının başlarında bir gün 500 kiloya yakın C4 patlayıcıyla yüklü bir minibüs sınırdan Suriye'ye geçti. Araçtakiler arasında Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım da bulunuyordu. Şam'a ulaştı minibüs, Suriyeli kaçakçılarla planlandığı gibi eylemi uygulamaya girişti ve Öcalan'ın gelmesi beklendi. Öcalan akademiye geldi, trafik polislerinin denetiminden korkan Suriyeli kaçakçı, içinde uyuşturucu olduğunu sandığı aracı saptanan yerin 100 metre uzağına park etti. Büyük bir patlama çevreyi sarstı, Şam'dan duyuldu, Ankara'da heyecan yarattı. Öcalan öldürülmüştü. Oysa kısa süre sonra Öcalan yine telefonla konuştu. Hazırlık talimatını Çiller vermiş, Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı sırasında gerçekleşen operasyon başarılı olamamıştı. Tarih 6 Mayıs 1996. Ana yol koalisyon hükümeti operasyondan tam bir ay sonra 6 Haziran 1996'da çözüldü. Çiller'in Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttüğü Refah Yol Hükümeti zamanında MİT'in Öcalan'ı bertaraf etme girişimlerinin ikincisi PKK'nın kuruluş tarihi olan 27 Kasım 1996'da uygulandı. MİT ekibinden ayrı olarak Yeşil yani Mahmut Yıldırım 23 Kasım'da İstanbul üzerinden Beyrut'a gitti. Beka Vadisi'ndeki Öcalan'ın evinde patlama olmadı. Zira evde bir iki kişi vardı. 44. Suriye'ye göre Öcalan Şam'da yoktu. Yalancının mumu artık yatsıya kadar da yanmıyordu. Amerikalı Profesör Michael Gunter, Şam'da Suriye hükümetinin kendine tahsis ettiği dayalı döşeli iki villadan birinde Öcalan'la 10 saat süren bir görüşme yapmıştı. Cumhurbaşkanı Demirel'in 1 Ekim meclisi açış konuşmasında bıçağın kemiğe dayandığını söylemesi, TC'nin Öcalan konusunun artık ne kadar ciddi olduğunu, Suriye ile savaşacak kadar olayı önemsediği gerçeğini dünyaya duyurdu. Askerler ateşi yakmışlar, başta Cumhurbaşkanı devletin önde gelen bütün kurumları ateşin çevresinde toplanmıştı. Emekli Büyükelçi Eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Şükrü Elekda, 26 Ekim 1998'de askerin 75. yıl armağanı başlıklı yazısında askerin hakkını askere veren yazısında şöyle diyordu. İnisiyatif askerden geldi. MGK'nın asker ve dışişleri kanatları tarafından hazırlanan Suriye dosyasının kurulda ele alınıp tartışılarak bir eylem planı oluşturulduğu ve bu çalışmalar ışığında da Başbakan Mesut Yılmaz'ın Ürdün, İsrail ve Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında ve sonrasında Şam'a uyarılarda bulunduğu biliniyor. Aranot. Gerçekten Yılmaz'ın sözleri vurucu nitelikteydi. Suriye sadece PKK terörüne değil, çok çeşitli terör örgütlerine kucak açmış bir ülkedir. Orta Doğu'nun terör merkezidir. Terör elebaşılarının yargılanmak üzere bize verilmesini istiyoruz. Ancak Suriye ile krizi başlatma senaryosu için düğmeye basan Genelkurmay oldu. Aranot, senaryonun kısa bir süre önce Genelkurmay Başkanlığı'na gelen Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'na ait olduğu haberleri alındı, ancak doğrulatma olanağı bulunamadı. Hükümet Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş'in Suriye sınırındaki Hatay-Reyhanlı sınır karakolunu ziyareti sırasında Şam'a yönelik çok sert mesajından birkaç gün sonra krizin süratle tırmanacağını beklemiyordu. Aranot, Elek Dağı'nın yargısında gerçeklik payı büyük. Zira devlet, başta Cumhurbaşkanı Demirel, hükümet, Orgeneral Ateş'in sert çıkışından sonra 14 gün sessiz kaldı. Her konuda sıcağı sıcağına konuşan Demirel, ancak Ateş'ten 14 gün sonra TBMM'de konuya aynı sertlikle değinebildi. Hükümet ise Ekim ayının ilk günlerinde. Nitekim kriz doruk noktasına doğru tırmanır ve Suriye'nin Ankara'nın taleplerini kabul etmemesi halinde Türkiye tarafından bir askeri harekata girişilmesi gündeme gelirken Başbakan Mesut Yılmaz New York'ta Birleşmiş Milletler toplantısına katılıyordu. Ancak gerginliğin tırmanmaya başlamasıyla birlikte dışişleri devreye girdi ve kriz yönetiminde etkili olduğu gibi müzakereleri de yürüttü. Bu noktadan itibaren pekişen asker-sivil işbirliği ile de başarılı sonuca erişildi. Elek Dağ yazının sonuna bir kıssadan hisse koymuştu. Orta Doğu'da ne kadar üstün yetenekler oluşturulursa oluşturulsun, dış politika dayandığı askeri güçten daha kuvvetli olamaz diyordu. Elek Dağ'ın yargısı doğruydu. Ünlü dergi Jane's Defense Weekly uzmanlarının gözüyle iki ordunun durumu. Türkiye kusursuz, Suriye dökülüyor. Derginin yöneticisi Clifford Beall iki orduyu şöyle karşılaştırdı. Kara kuvvetleri, Türk ordusu, en modern silahlara sahip, personel ve donanımı tam, eğitimi mükemmel, disiplinli, bölgenin mutlak hakimi, tatbikatlarla sürekli bilgi ve eğitimini yeniliyor, hem yurt içinde hem yurt dışında her zaman göreve hazır. Suriye ordusu, silahları eski, yedek parça bulamıyor, donanımı ve eğitimi yetersiz, disiplin eksiği var. İsrail ile 1973'teki son savaştan bu yana çatışma yaşamadı. Hava kuvvetleri, Türk ordusu, eğitim, uçuş bilgisi, tecrübe ve yetenek açısından çok üstün. Uçak bakımı ve yedek parça değişmesi büyük titizlikle yapılıyor. Suriye ordusu, pilotlar deneyimsiz, Rusya'ya borçlarını ödeyemediği için uçaklar bakımsız ve yedek parça sıkıntısı çekiyor. Sonuç, savaş uzun sürmez. Türkiye ilk vuruşu yapar, bazı hedefleri bombalar ve uluslararası girişimler sonucu ateşkes ilan edilinceye kadar hedeflerine ulaşır. 46. 1-10 Ekim 1998 günleri Suriye ile savaşın olmak veya olmamak günleriydi. 29 Eylül'de TSK'nın Suriye sınırına yığınak yaptığı haberleri alındı. Önemli gelişmeler başkent Ankara'da izlendi. Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek'in Şam'dan sonra Ankara'yı ziyaretinde Öcalan'ın Suriye'de olmadığını söylemesi hayli eğlendirici bir olaydı. Mübarek, Şam'ın yıllardır Türkiye'ye söylediği masalı dinlemiş, inanmış olmalı ki bu masalı anlatarak Ankara'yı silaha başvurmaktan vazgeçireceğini sanmıştı. Çankaya'daki görüşmelerde Öcalan'ın Suriye'de olmadığını söyleyen Mübarek'in önüne kapı gibi deliller kondu. Haziran 1995'te Almanya Federal Anayasayı Koruma Örgütü Başkanı Grünwald, Temmuz 1998'de İngiliz parlamenter, Eylül 1998'de İtalyan Komünist Partisi'nden iki milletvekili, Şam'da Öcalan ile görüştüklerini açıklamamışlar mıydı? İşte Şam'daki adresleri, BKA'daki konutları, telefon numaraları. Mübarek beraberindeki Mısır Dışişleri Bakanı ile ülkesine dönüşte Şam'a uğrayacağını söyleyerek ayrıldı. Herhalde Şam'a Ankara'nın gerekeni yapmadıkları takdirde üzerine düşeni yapacağını, yani savaş yoluyla çözüm arayacağını duyuracaktı. Ankara'ya egemen olan yargı buydu. O sıralar Ankara'ya gelen İran Dışişleri Bakanı, Suriye'nin Öcalan'ı sınır dışı edeceğini söyledi. Ankara söz değil, icraat bekliyordu. 47. 7 Ekim'de başkentte olağanüstü hareketli saatler yaşandı. Basına yansıyan haberlere göre Bakanlar Kurulu'nda o 45 gün sonunda Şam yönetiminin terörü beslemeye devam etmesi halinde diplomatik girişimlere son verilip gereğinin yapılması görüşünde birleşildi. Belirlenecek önemli ülkelerde diplomatik atağa geçilmesi de karara bağlandı. Kurulda Başbakan Yılmaz özellikle sorunun şimdi birden neden alevlendiği yolundaki soruları yanıtlarken Suriye'nin diplomatik ve uluslararası alanda en zayıf dönemini yaşadığına değindi ve bakanlar kimi önemli görüşlerde birleşti. Uluslararası terörizmden hemen bütün devletlerin usanç getirdiği üzerinde durulurken terör örgütünün başı Türkiye'ye teslim edilmedikçe Türkiye'nin geri adım atmayacağı, diplomatik girişimlerden olumlu sonuç alınamazsa her yolun denenmesi kararlaştırıldı. Aynı gün TBMM'de Başbakan Yılmaz'ın Suriye krizine ilişkin verdiği bilgiden sonra tüm siyasal partiler tek vücut halinde birlik ve beraberliği gösteren bir tablo sergilediler. Başbakan savaş çıkarmaktan yana olmadığımızı, ne ki Türkiye'nin yaşamsal yararlarını sonuna kadar savunacağımızı söylerken, birinci önceliğimiz budur, hiç istemiyoruz ama gerekirse Yüce Meclis'e izin için başvurmak zorunda kalabiliriz dedi. Suriye artık karanlık oyununa son vermek zorundaydı. TBMM'de ittifakla alınan kararın metni tarihsel bir değer taşıyor. Suriye, Türkiye'nin bütün iyi niyet ve olumlu yaklaşımlarına karşı hasmane tavrını değiştirmemiş, iyi komşuluk gereklerine uymayı reddetmiştir cümlesiyle başlayan karar metni, Komşumuz Suriye Türkiye'ye karşı ilan edilmemiş, kendisi için sıfır maliyetli bir savaş yürütmektedir. Büyük sayıda çocuk, kadın, binlerce insanımız Suriye destekli terörün kurbanı oldu. Türkiye'nin kendini savunma, kuvvet kullanmaktan itinayla çekinmesi, gösterdiği büyük sabır karşı tarafça yanlış anlaşılmış, neredeyse faaliyetleri arttırıcı teşvik unsuru olarak görülmüştür. Bu hal devam edemez diye sürdürüyordu. TBMM Suriye'yi uyarıyordu. Topraklarındaki terör yuvalarına son vermezse, neticelerine katlanması kaçınılmaz olacaktı.